Ayrım 25, Kuşku Mevsimi, Esaretin Bedeli, Stephen King, sayfa 260. 1950'de Andy kız kardeşlerden tümüyle kurtulmuştu. Stamos ve Hadley haber yollamıştı. Andy Dufresne kendilerine gelerek ya da diğer gardiyanlara başvurarak şortunda bir tek damla kan olduğunu gösterecek olursa Shawshank'teki bütün kız kardeşler o gece başları ağrıyarak yatağa gireceklerdi. Kız kardeşler bu emre karşı gelmediler. Plaka atölyesinin damındaki o günden sonra Andy kendi yoluna, kız kardeşler de kendi yollarına gittiler. Andy artık Brooks Hadlin adında sert yaşlı bir mahkumun emrinde kütüphanede çalışıyordu. Hadlin üniversite mezunu olduğu için 1920'lerin sonunda bu kütüphanenin başına getirilmişti. Aslında üniversitede veterinerlik fakültesinde okumuştu. Ancak Shawshank gibi aşağılık eğitim yerlerinde üniversite bitirmiş insanlara ender rastlanıyordu. Burada üniversite eğitimi çok az duyulmuş bir şeydi. Uzun süren bir poker oyununda epey para kaybettikten sonra karısıyla kızını öldüren Hadlin'i 1952'de affettiler. Eyalet her zaman olduğu gibi yine hikmetini ortaya koymuş ve artık topluma yararı kalmayan bir adamı serbest bırakmıştı. Polonya'dan alınmış elbisesini, Fransız ayakkabılarını giyerek, bir elinde af belgesi, öbüründe otobüs biletiyle ana kapıdan sendeleyerek çıkan adam 68'indeydi ve romatizması da ilerlemişti. Hapishaneden ayrılırken ağlıyordu. Çünkü Shawshank onun dünyasıydı. Bu hapishanenin duvarları dışında kalan şeyler onun için korkunçtu. Hadlin hapisteyken oldukça önemli bir adamdı. Kütüphane memuruydu. Eğitim görmüş bir adamdı. Fakat serbest kaldığında Kittery Kütüphanesi'ne gidip bir iş istemeye kalkışsa ona değil iş, bir kütüphane kartı bile vermezlerdi. Onun 1953'te Freeport'taki yoksullar evinde öldüğünü duydum. Tahminimden 6 ay daha fazla yaşamıştı. Evet, eyalet Hadlin'den öcünü almıştı. Onun bu pis yeri seçmesini sağlayıp sonra dışarıya atmışlardı. Andy onun yerine geçti. 23 yıl kütüphane memuru olarak kaldı. Orada da Byron Hadley'in karşısındaki irade gücünü gösterdiğine tanık oldu. Kütüphane için istediklerini sağlamaya başladı. Boya dolabı olduğu ve bir türlü doğru dürüst havalandırılmadığı için terebentin kokan küçük odanın zamanla raflarında Reader's Digest'in kısaltılmış kitapları, coğrafya dergileriyle New England'ın en iyi hapishane kütüphanesi haline geldiğini gördüm. Andy bunu da ağır ağır yaptı. Kapının yanına bir istek kutusu taktı. Bu kutuya atılan açık saçık kitap istiyoruz. Ya da 10 kolay derste hapisten kaçma kitabı isteriz gibi şakalara daldırmadı. Mahkumların ciddi olduğu konular üstünde durdu. New York'taki en büyük kitap evlerine mektuplar yazdı. Onlardan yeni çıkan iyi kitapları ucuza sağlamaya başladı. Mahkumların tahta oymacılık, sihirbazlık numaraları, sabundan heykel yapma gibi konulara ilgi duyduğunu öğrenmişti. Bu tür konularla ilgili pek çok kitap getirdi. Sonra mahkumların en sevdiği iki yazarı Earl Stanley Gardner ve Louis L'Amour'u da ihmal etmedi. Mahkumlar nedense mahkeme salonunda ya da vahşi batıda geçen maceralara doyamıyorlardı. Bu arada masasının alt gözünde de açık saçık kitaplar vardı. Bunları el altından ödünç veriyor sonra geri almayı da unutmuyordu. Bununla birlikte bu tür kitaplar kısa süre içinde parça parça oluyorlardı. Andy 1954'te Augusta'daki senatoya mektuplar yazmaya başladı. O sırada Stamos müdürdü. Stamos Andy'ye bir tür maskotmuş gibi davranıyordu. Sık sık kütüphaneye gelip Andy ile konuşuyor, hatta bazen kolunu Andy'nin omzuna atıyordu. Fakat kimseyi kandırdığı yoktu. Andy hiç kimsenin maskotu değildi. Stamos Andy'ye belki sen dışarıdayken bankacıydın demişti ama o günler çok geride kaldı. Onun için hapishane yaşamının gerçeklerini öğrensen iyi edersin. Augusta'nın eyalet senatosundaki cumhuriyetçi üyeler için vatandaşın parasını hapishanelere harcamanın sadece 3 yolu vardır. Bunlardan ilki hapishanelerin etrafına daha fazla duvar çekmektir. İkincisi pencerelere daha çok parmaklık koymaktır. Üçüncüsü de çevreye daha fazla nöbetçi dikmektir. Eyalet senatosundakiler için Shawshank, Thomaston, Pittsfield ve Güney Portland hapishanesindeki insanlar dünyanın en aşağılık yaratıklarıdır. Oradaki senatörler ellerinden gelse hiçbir mahkumu hapisten çıkartmazlar. Andy hafifçe gülerek Stamos'a sormuştu. Peki bir bok betonun üstüne 1 milyon yıl süreyle her yıl bir tek damla su düşerse ne olur? Stamos gülerek Andy'nin omuzuna vurmuştu. Senin 1 milyon yılın yok ahbap, ama 1 milyon yıl yaşasaydın bunu yine böyle hafif gülümseyerek yapardın. Haydi mektuplarını yaz. Eğer pul parasını verirsen bunları elimle postaya bile atarım. Andy de mektupları yazmaya devam etti. Sonunda kazanan da o oldu. Fakat Stamos ve Hadley orada olmadıkları için onun zaferini göremediler. Andy senatodan kütüphane için para istiyordu. 1960'a kadar isteğini geri çevirdiler. Sonunda ona $200 gönderildi. Senato böylece onu susturacağını umarak bu parayı ayırmıştı. Fakat boşuna umuda kapılmıştı senatörler. Andy bir ayağını kapının arasına sokmayı başardığını hissederek çabasını arttırdı. Haftada bir yerde 2 mektup yolluyordu. 1962 yılında $400 aldı. Ondan sonra da her yıl $700 yollandı. 1971'de kitap parasını $1000 çıkardılar. Bu küçük bir kentteki genel kitaplığa verilen ödeneğin yanında hiçti belki. Fakat $1000'la ikinci el kitapları satanlardan pek çok Perry Mason hikayesi ve Jake Lonergan kovboy romanları alınabilirdi. Andy ayrılacağı sırada boya dolabındayken yayılıp 3 odayı kaplayan kütüphanede hemen her aradığınızı bulabilirdiniz. Aradığınızı bulamazsanız Andy'nin bunu sağlaması mümkün olabilirdi. Belki şimdi kendi kendinize bütün bunlar Andy'nin Hadley'e aldığı mirastan vergi ödememesini söylediği için mi oldu diye soruyorsunuz. Bunun yanıtı da hayır ve evet. Ne olduğunu kendiniz anlarsınız sanırım. Shawshank'te mali konuları çok iyi bilen biri olduğu duyuldu. 1950'nin bahar ve yazında Andy 2 gardiyanın mali işleriyle ilgilendi. Çocuklarının üniversiteye gitmesini sağlamak isteyen adamlar için bankada 2 fon ayarladı. Başka 2 gardiyana da hisse senetleri hakkında bilgi verdi. İkisi de kazançlı çıktılar. Hele gardiyanlardan biri bu işte öyle başarılı oldu ki birkaç yıl sonra genç yaşta emekliye ayrıldı. Andy bununla da kalmadı. Limon surat George Dunahy'e de verginden korunması konusunda fikir verdi. Bu Dunahy'nin kovulmasından bir süre önceydi. O sırada hapishane müdürümüzü yazmakta olduğu kitapla milyonlar kazanacağını hayal ediyordu sanırım. 1951 Nisan'ında Andy, Shawshank'taki bütün görevlilerin vergi beyannamelerini de doldurdu. Gardiyanlar borçlarını hapishanenin en değerli şeyiyle, yani iyi niyetle ödediler. Daha sonra Greg Stamos müdür koltuğuna oturunca Andy daha da önem kazandı. Ama bunun nasıl olduğunu anlatamayacağım. Söyleyeceklerim sadece tahmin olur. Yalnız bazı mahkumlara ayrıcalık tanındığını biliyordum. Onların hücrelerinde radyoları vardı. İstedikleri zaman yakınları gelip onları görebiliyordu. Bu ayrıcalıkların sağlanması için dışarıdaki kimseler para veriyorlardı tabii. Bunlara mahkumlar melek adını takmışlardı. Örneğin bir mahkumun birden cumartesi sabahları plaka atölyesinde çalışmasına gerek kalmazdı. O zaman mahkumun dışarıda parayı bayılan bir meleği olduğunu anlardınız. Genellikle dışarıdaki kimse, yani melek, parayı sıradan bir gardiyana verirdi. Gardiyan da bu parayı müdürden başlayarak kıdemine göre herkese dağıtırdı. Daha sonra müdür Dunahy kovuldu. Bu yüzden dışarıdan para alma işi de bir süre için durdu. Fakat 50'lerin sonuna doğru yine melekler ortaya çıktı. Bu arada hapishaneye bir de maden filizi kırma makinesi getirildi. Yani bir fabrika açıldı. Hapishanede iş yaptıran kimseler yöneticilere rüşvet vermeye başladılar. Bunların dışında hastane için çamaşır makineleri, plaka atölyesi ve filiz kırma fabrikası için de zaman zaman kapalı zarf usulüyle türlü araç gereç alınıyordu. Eksiltmeye giren müteahhitler de yine baştakilere para yedirip işleri kapatıyorlardı. 60'lı yılların sonlarına doğru da hap işi büyük para getirmeye başladı. Hapishanede ve dışarıda türlü uyuşturucu hap satışı artmıştı. Yöneticiler de bundan bolca para kazanmaktaydılar. Ancak para da bir süre sonra sorun haline geldi. Bunları cüzdana sokmak yeterli değildi. İnsan parasıyla evine yeni bir bölüm yaptırmak ya da bir yüzme havuzuna sahip olmak isterdi. Oysa belirli bir noktayı geçince parayı nereden bulduğunuzu da sorabilirlerdi. Açıklamanız inandırıcı olmazsa sonunda siz de bir mahkum numarasına sahip olabilirdiniz. İşte bu yüzden Andy'nin hizmetine gerek vardı. Onu çamaşırhaneden alıp kütüphaneye getirmişlerdi. Fakat aslında onu çamaşırhaneden hiç çıkarmamış sayılırlardı. Andy'yi oturtmuş çarşaf yerine kirli paralarını temizletiyorlardı. Andy paraları hisse senetlerine, bonolara, vergisi olmayan devlet tahvillerine yatırtıyordu. Plaka atölyesinin damındaki olaydan 10 yıl sonra bana "Yaptığım şeylerin ne olduğunu biliyorum." dedi. Fakat vicdanım yine de rahat sayılır. Beni Shawshank'e göndermelerini istemedim. Kötü talih yüzünden hapishaneye düşen suçsuz bir adamım. Bir misyoner ya da hayır işleri yapan biri sayılmam. Yine hafifçe gülümseyerek ekledi. Hem kızıl, burada yaptıklarım dışarıda yaptıklarımdan pek farklı değil. Burasını yöneten kimseler genellikle acımasız, ahmak canavarlar. Dünyayı yönetenler de acımasız canavarlardır. Ancak onlar öyle aptal değillerdir. Çünkü dış dünyada yeteneklilik düzeyi daha yüksektir. Fazla değil ama yine de daha yüksektir. Fakat o haplar diyecek oldum. Sana işini öğretecek değilim ama o haplar beni endişelendiriyor. Kırmızılar, amfetaminler, uyuşturucular, nembutaller. Şimdi de dördüncü devre dedikleri bir hap çıkmış. Böyle bir şeyi denemek istemem. Ömrümde de denemedim. Andy başını salladı. Haklısın. Ben de haplardan hoşlanmam. Hiçbir zaman da hoşlanmadım. Ama ben sigara ve içkiden de bir şey anlamıyorum. Hapları buraya getiren ya da bunları içeride satan da ben değilim. Bunu genellikle gardiyanlar yapıyor. Ama evet biliyorum, aslında ben de suçlu sayılırım. Bazı insanlar ellerini kirletmeyi istemiyorlar. Buna da azizlik deniliyor. İşin öbür ucunda da her türlü pisliğe dalıp para kazanmak için tabanca, sustalı, eroin ve her şeyi kullananlar var. Şimdiye dek bir mahkum sana gelerek bu tür kişilerle ilişki kurmasını sağlamanı istedi mi hiç? Başımı salladım. Bu yıllar boyunca çok kez olmuştu. Sonuçta ben her şeyi sağlayabilen adamdım. Radyoları için pil, kartonlarla sigara, pakette marihuana sağlayabildiğime göre onların silah kullanan bir kiralık katille tanışmalarını da sağlayabilirdim. Andy, karşılaşmışsındır tabii diyerek başını salladı. Fakat onların istedikleri kiralık katilleri bulmadın. Çünkü bizim gibiler üçüncü bir seçenek olduğunu bilirler. Yani tertemiz kalmak ve pisliğe bulanmaktan başka bir seçenek olduğunu biliriz biz. Dünyadaki bütün reşit insanlar da bunu yapmaya çalışırlar zaten. Pisliklere basmamaya gayret eder ve iyi niyetini korumaya çalışırsın. Başarılı olup olmadığını da geceleri nasıl uyuduğundan anlarsın. Gördüğün düşler sana bunu açıklar. İyi niyet ha? Bir kahkaha attım. Ben bunu çok iyi bilirim Andy. İnsan o yola girdi mi doğru cehenneme gider. Andy birden ciddileşti. Buna inanma. Cehennem burada, Shawshank'te. Onlar hap satıyorlar ve ben de kazandıkları parayla ne yapacaklarını söylüyorum. Fakat burada bir kütüphanem de var ve hapishanede iki düzineden fazla mahkumun oradan aldıkları kitapları okuyarak lise bitirme sınavlarına eşdeğerde olan sınavlarda başarı gösterdiklerini de biliyorum. Belki onlar buradan çıkınca kendilerini bu pislikten kurtarabileceklerdir. 1957'de ikinci odaya gereksinme olunca bunu bana verdiler. Çünkü onlar burada mutlu olmamı istiyorlar. Hizmetim onlar için çok ucuza geliyor. Çalışmamın karşılığını böyle veriyorlar. Ve özel ücren de var. Evet, ben tek başıma kalmaktan hoşlanıyorum. 50'li yıllarda hapishanedeki mahkum sayısı artmaya başlamıştı. 60'larda ise hapishane dolmuştu. Çünkü kolej çağındaki Amerikan çocuklarının çoğu uyuşturucuları denemek istiyordu. Biraz marihuana kullanmanın bile cezası çok ağırdı. Andy'ye bir hücre arkadaşı vermemişlerdi. Sadece kısa bir süre Norma'dan adlı iri yarı sessiz bir kızılderili onun hücresinde kalmıştı. Norma'dan hapishaneye uzun süre dayanamamıştı. Yıllardır burada yaşayan eskiler Andy'nin deli olduğunu düşünüyorlardı. Fakat Andy sadece gülümsüyordu. Yalnız yaşıyor ve böyle olmaktan da hoşlanıyordu. Hem söylediği gibi yöneticiler de onun mutlu olmasını istiyorlardı. Çünkü çok ucuza çalışıyordu. Hapishanede zaman çok yavaş geçer. Bazen insan zamanın durduğunu bile sanır ama yine de geçiyordur. George Dunahy yaptığı kirli işler ortaya çıkınca müdürlükten atıldı ve gazeteler rezalet, kazancını düşünen müdür gibi başlıklar atarak haberi verdiler. Stamos'un onun yerine geçtiği 6 yıl süreyle Shawshank bir cehennemden farksızdı. Greg Stamos'un zamanında revirdeki yataklarda, cezalandırılanların kapatıldığı küçük hücrelerde daima doluydu. 1958'de bir gün hücremde sakladığım küçük taş aynamda kendime bir göz attım. 40 yaşındaki bir adamın bana baktığını gördüm. 1938'de buraya sokulan, vicdan azabı yüzünden deliye dönmüş, intiharı düşünen, gür kızıl saçlı genç yoktu artık. Kızıl saçları kırlaşmaya ve dökülmeye başlamıştı. Gözleri etrafında çizgiler belirmişti. O gün hapisten çıkmayı bekleyen yaşlı adamı da gördüm. Bu beni korkuttu. Kimse delikle yaşlanmayı istemezdi. Stamos 1959'un başlarında gitti. Etrafta durumu inceleyen gazeteciler dolaşıyordu. Onlardan biri takma bir adla uydurma bir suç yüzünden 4 ay içeride yatmıştı. Yine rezalet ve kazancını düşünen müdür başlıklarını atmaya hazırlanıyordu gazeteler. Fakat onlar balyozu indiremeden Stamos kaçtı. Ona hak verdim doğrusu. Dava edilip hüküm giyseydi o da aramıza düşecekti. Bu durumda da ancak 5 saat sağ kalabilirdi. Byron Hadley 2 yıl önce ayrılmıştı. Namussuz kalp krizi geçirdiği için erken emekli olmuştu. Andy Stamos'un yolsuzluklarından zarar görmedi. 1959 başlarında yeni bir müdür, yeni bir müdür yardımcısı ve yeni bir baş gardiyan atandı. 8 ay kadar Andy de sıradan bir mahkum oldu yine. İşte bu devrede iri yarı kızıl derili Norma'dan onun hücresini paylaştı. Sonra her şey yeniden başladı. Norma'dan'ı hücreden çıkardılar ve Andy yine tek başına yaşamaya başladı. Tepedeki adlar değişiyor ama dümenler asla değişmiyordu. Norma'dan'la bir kez Andy'den konuştum. Kızılderili iyi insan dedi. Dudağı yarık, damağı da delik olduğu için sözlerini anlamak güçtü.
Ondan hoşlandım. Benimle hiç alay etmedi. Fakat beni orada istemiyordu. Bunu anladım.
Omuz sildi.
Ayrıldığıma sevindim. Hücre çok esintili. Daima soğuk. Hem eşyalarına dokunmamı da istemiyor.
Ziyanı yok, iyi adam, hiç alay etmedi. Fakat soğuk vardı. Rita Hayworth yanlış anımsamıyorsam 1955'e kadar Andy'nin hücresinde asılı kaldı. Onu Yaz Bekarı adlı filmdeki pozuyla Marilyn Monroe izledi. Metro ızgarasının üstünde duran genç kadının etekleri aşağıdan gelen sıcak esintiyle havalanmıştı. Marilyn 1960'a kadar dayandı. Andy onun yerine Jane Mansfield'ı astığında Marilyn'in posterinin kenarları iyice yırtılmıştı. Bir yıl kadar sonra onun yerini bir İngiliz yıldızı aldı. O Hazel Court'tu galiba ama emin değilim. 1966'da o indi ve yerine Raquel Welch asıldı. Ve Andy'nin hücresinde 6 yıl asılı kalarak rekor kırdı. Oraya asılan son posterde güzel bir şarkıcı olan Linda Ronstadt'e aitti. Bir keresinde bu posterlerin onun için ne anlama geldiğini sordum. Yüzüme biraz da hayretle tuhaf tuhaf baktı.
Sanırım pek çok mahkum gibi benim için de aynı şeyi ifade ediyor. Bağımsızlık, özgürlük. O güzel kadınlara bakınca insan sanki onların yanına erişebilecekmiş gibi oluyor. Böylece özgürlüğüne kavuşmuş gibi hissediyor kendine. Bu yüzden de en çok Raquel Welch'i beğendim sanırım. Sadece o yoktu posterde. Onun durduğu kumsal da vardı. Kadın Meksika'da bir yerdeydi sanırım. Bir erkeğin rahat rahat düşünebileceği sakin bir yer olmalı orası. Bir resme bakıp hiç kafandan böyle şeyler geçti mi kızıl? Yani sana birden bulunduğun yerden çıkıp oraya erişebilecekmişsin gibi geldi mi?
Resimler konusunda hiç böyle düşünmediğimi söyledim.
Belki bir gün ne demek istediğimi anlarsın diye mırıldandı ve haklıydı. Yıllar sonra onun ne demek istediğini kesinlikle anladım. O zaman ilk aklıma gelen Norma'dan ve sözleri oldu. Kızılderili Andy'nin hücresinin hep soğuk olduğunu söylemişti.
25. ayının sonu. Sayfa 268.